Ayrım 21, Vulcan'ın yaratılışı, Jack the Brule, sayfa 189. Beyaz Saray. Paul Barnes başkanın karşısında yumuşak deri sanki baş yöneticinin kırıcı eleştirilerinden onu koruyacakmışçasına oturduğu koltukta korkudan sinmişti. Genelde dengeli bir adam olan başkan öfkeden çıldırmıştı. CIA'in başkanı Dr. Jacobs'ı bulmayı becerememişti. Barnes zayıf bir sesle, "Efendim, o rapor masama yıllar önce gelmişti," dedi. "Sen dünyanın en güçlü casusluk teşkilatının başındasın ve Washington'dan 300 kilometre bile uzakta olmayan bir adamı bulamıyorsun." Başkanın dahili hattı çaldı. "Evet, diğerleri döndüler efendim." "Teşekkürler Joy, içeri gönder." Başkan yine Barnes'a döndü. "Bu konuşmaya daha sonra devam edeceğiz." Dick Hanna ve Amiral Morrison sırayla Oval Ofis'e girdiler. İkisinin de süngüleri düşmüş, yüzleri asık ve kül gibiydi. Hanna kendisine az bir miktar skoç doldurdu. Başkan, "Doktor Mercer nerede?" diye sordu. "Hanna herhalde bir iki dakikaya kadar burada olur," dedi. "Onu bekleyelim mi?" Başkan yavaşça, "Hayır, kaybedecek vaktimiz yok," diye yanıt verdi. "Dick, Hawaii'den gelen en son haberler ne?"
"Korkarım anlatacağım fazla bir şey yok efendim. Oh, Nishi tekrar iletişim kurmadı. Ajanlarımdan bazıları mülkünü uzun menzilli gözetim altında tutuyorlar. Ancak kuşkulu herhangi bir şey bildirmediler. Telefonları dinlememizden de bir sonuç çıkmadı. Ama gizli konuşmaların deşifre edilebilecek sabit hatlardan yapılacağını sanmıyorum."
"Oh, Nishi ile belediye başkanı Takamura arasında bir bağlantı olduğunu saptayabildiniz mi?"
"Takamura dün gece Ohnishi'nin malikanesine gitti, ancak bir saat öncesine kadar oradan ayrılmamıştı. Bu darbe girişimi üzerinde birlikte çalıştıklarını tahmin ediyoruz. Adada ne kadar popüler olduğu göz önünde bulundurulursa, Takamura paravan, Ohnishi de gücü nedeniyle perde arkasında etkili kişi olacaktır."
"Sende ne var Tom?" Morrison gırtlağını temizle. "Şey efendim, Pearl'deki üst komutanıyla temasa geçtim. MacArthur bulvarında üssün girişinin hemen dışında oldukça önemli, belki 300 kişilik falan bir kalabalığın toplanmış olduğunu bildirdi. Silahlı oldukları sanılmıyor. Fakat komutan ayrıca birkaç saat önce çağrılan ulusal muhafızların da görünüşe göre kalabalığın bir parçası olduğunu söyledi."
"Pentagon'dan Hawaii ulusal muhafızların kayıtlarıyla ilgili bazı dosyaları istedim. Son birkaç yıl içinde neredeyse tümü beyaz, siyahi ve İspanyol asıllıların yaptıkları sayısız başvuru reddedilmiş. Geçtiğimiz 3 yıl içinde ulusal muhafızlara yeni katılanların %80'i Japon kökenli. Durumu göz önünde bulundurursak Takamura'nın burnumuzun dibinde kendisine özel bir ordu kurmuş olduğunu söyleyebilirim."
"Başarılı olma ihtimallerine karşı bazı seçenekler üzerinde çalışıyor muydunuz?"
Başkanın soğuk mavi bakışları yanıt bekleyerek odayı taradı. Amiral Morrison biraz tereddüt ettikten sonra diye söze başladı. "Uçak gemisi Kitty Hawk ve amfibik taarruz gemisi Incan mevkilerinde. Hawaii'yi vurma menzilinin içindeler. Emriniz uyarınca gizli tutulsa da Pearl Harbor tam teyakkuzda. Eğer Ohnishi adaları güç kullanarak almaya teşebbüs ederse biz de adaları aynı yolla geri alabiliriz. Ayak takımı ve muhafız birlikleri onlara atabileceklerimize karşı koyamazlar.
Birliklerimize Amerikan vatandaşlarının üzerine ateş açma emri vermek bir seçenek olamaz."
Başkanın yakışıklı yüz hatlarında ızdırap vardı, lanet olsun. "En iyi eğitilmiş, şimdiye kadar oluşturulmuş, en iyi donanıma sahip savaş makineleri benim kontrolümde. Ama kahretsin, bana hiçbir yararı yok." Amiral Morrison bir kez daha gırtlağını temizledi. "Oh, Nishi'nin evine yapılacak tam isabetli bir hava saldırısı sorunu ortadan kaldırır. Tabiri caizse, başını keserseniz yılan da ölür."
"Ben bunu Hawaii halkına nasıl açıklarım? Adama tapıyorlar. Tanrım, her yıl Hawaii'deki yardım kuruluşlarına 20 milyon civarında bağış yapıyor. Onu öldürürsek sokaktaki insanların ayaklanmasına neden oluruz."
Paul Barnes, "Peki ya bir tür komando baskınına ne dersiniz?" diye öneride bulundu. "Sonra da halka işin içinde Rusların da olduğunu söyleyin. Gerçeği itiraf ettirip Ohnishi'yi yargılayın."
Bu öneriye Hanna cevap verdi.
İstihbaratımız Ohnişi'nin evinin sıkı şekilde korunduğunu bildirdi. Bir baskın meydan savaşına dönebilir. Böyle bir kızgınlıktan kaynaklanan şiddet 1993 yılındaki Vako fiyaskosundan 10 kat daha beter sonuç verebilir. Şimdiki kamuoyu yoklamaları dikkate alındığında hükümetin yönetimde kalabileceğinden kuşku duyarım. Gücenmeyin efendim. Başkan hüzünlü bir sesle gücenmedim dedi. Oval ofiste toplanmış olan adamlar sonraki bir saat boyunca fikir tartışmaları yaptılarsa da ileri atılan her seçenek reddedildi. Tüm öneriler aynı neticeyle sonuçlandı. Yönetimin sona ereceğiyle. Başkan belki de tek çıkış yolu budur diye düşüncelere daldı. Dahili telefon çaldı ve Joy Craig, Mercer'ın en sonunda yanında bir konukla geldiğini bildirdi. Mercer, hafifçe kambur duran Dr. Jacobs'ı tanıştırdığında, başkan Barnes'a gaddar bir bakış attı ve henna keyifle güldü. Dr. Mercer, B.D. Jack'la sözleşmeniz bittiğinde FBI sizi işe almaktan büyük bir zevk duyacaktır. Kendimi sizin sarışın çocuklardan biri olarak göremiyorum Bay Henna. Ben pek emir alan biri değilimdir. Başkan size bir şey anlatıldı mı Dr. Jacobs diye araya girdi. Odadaki adamlar yüzünden hala biraz şaşkın olan Jacobs başını hafifçe salladı. Eski hocasının rahatsızlığını anlayan Mercer imdadına yetişti. Birkaç yıl önce CIA'ye ibraz ettiği belge nedeniyle ona burada ihtiyaç olduğunu anlattım. Evet doğru, Jacob sonunda sesine kavuşmuştu. Ama kocaman kel kafası hala terden pırıl pırıl parlıyordu. Başkan, sakıncası yoksa o belgeyle ilgili ayrıntıları anlatabilir misiniz diye onu yönlendirdi. Öksürükler, gırtlak temizlemeler ve yutkunmalarla yapılan girizgahın ardından Jacobs, 8 sene önce de 1946 yılında Bikini'de yaptıkları testler sırasında aldıkları bazı maden örnekleriyle ilgili tahliller yapmak üzere White Sands Analiz Merkezi'nden bir davet almıştı. Örnekler depo olarak kullanılan ve yıkılacak olan barakada unutulmuş oldukları için White Sands'dekiler ülkenin çeşitli yerlerindeki bazı bağımsız araştırmacılarla temasa geçmişlerdi. O barakada geçmişleri 1940'ların başlarına kadar dayanan 18.000 civarında maden örneği mevcuttu. Konusunda kendisine güvenen Jacobs'ın sesi artık emin ve sert çıkıyordu. Onlar adına analiz etmeyi kabul ettiğim gruplar arasında ikinci denemeden sonra bombanın denizin altında patlatıldığı yerde Bikini Mercan Adaları'ndan toplanmış, ağırlıkları yaklaşık 12 poundu bulan taşlar vardı. Başlangıçta yaptığım çalışmalardan sonra merakım arttı ve 1946'da Bikini'den alınan toprak, taş ve su örnekleri üzerinde yapılan ilk analizlerle ilgili tüm verileri istedim. Sonraki birkaç ay boyunca 12.000 sayfa döküman inceledim. Ardından yalnızca tek bir örneğin, doğrudan patlamanın merkezinden alınan 1 kiloluk taş kütlesinin muhtemelen değerli olduğunu anladım. Altında bombanın asılı olduğu gemi LSM-60'da kullanılan bir safra taşıydı. Taşın patlamanın etkisiyle atomlara ayrılmamış olması bir mucizeydi. Ya da ben öyle olduğunu düşündüm. Bu cümleler odadaki adamların koltuklarında biraz öne eğilmelerine neden oldu. Safra taşının büyük bir oranda vanadyum cevherinden oluşması şaşırtıcıydı. Zira vanadyum esasen Afrika'nın bazı bölgeleriyle Kuzey ve Güney Amerika'da bulunur. Pasifik'teki bir gemide nasıl safra olarak kullanıldığıysa sanırım savaşın tuhaflıklarından biri. Her neyse, bilmeyenler için hassas cihazlarda ve diğer yüksek basınç aletlerinde kullanılan, çeliğin güçlendirilmesinde kullanılan vanadyum çok serttir. Bu taşın neden dağılmadığını açıklayabilirdi, ancak öyle görünmüyordu. Örneği parçalayıp taşın içinde başka ne tür elementler olduğunu anlayabilmek amacıyla bir spektrometrede inceledim. Mika gibi standart ve maddeleri eledim ve ilginç bir şeyle karşılaştım. Vanadyuma eser miktarda metal alaşımları yapışmıştı. Önce madenin patlamadan kaynaklanan ısı nedeniyle cevherden çıkan saf vanadyum olduğunu zannettim. Fakat teorimi test ettiğimde bundan daha fazla yanılmış olamayacağımı anladım. Maden tamamen yeni bir şeydi. Açıklayamadığım bir şey. White Sands'in bana vermiş olduğu örneklerin geri kalanını da parçaladığımda toplamda aşağı yukarı 20 gramlık bu yeni metalden bulunduğunu gördüm. Çok fazla olmasa da araştırmama devam etmeme yetecek miktardaydı. Beyler,
Siz invar yani az şişen nikelli çelik diye bir şey duydunuz mu?
Odada bu soruya boş bakışlarla cevap vermeyecek tek kişi Mercer'dı.
Evet, %36 oranında nikel, eser miktarda manganez, silikon, karbondan, geri kalanı ise demirden oluşan bir alaşımdır.
Yıldız öğrencime bir A artı Nobel ödülü kazanmış olan Charles Guillaume tarafından geliştirilmiştir. Esas özelliği ısı karşısında minimum genleşmedir. Her bir Fahrenheit derecelik bir ısı artışında bir inçin 7-10 milyonda biri kadar genleşir. Patlamanın 100 bin ya da daha fazla derece olan inanılmaz ısısı testlerim sırasında invarı düşünmeme ve iki madenin benzer özelliklere sahip olup olmadıklarını merak etmeme neden oldu. Örneklerimi ısıttım. Metal 7 bin derecede hiç genleşmedi. 12 bin derecede meydana gelen değişiklikse ancak angstromle ölçülebilecek kadardı.
Dipnot angstrom santimetrenin 100 milyonda biri.
Bu teknik lisan Jacobs'ın dinleyicilerinin onu izlemekte zorlanmalarına yol açmaya başlamıştı. Ne var ki Jacobs bunu fark etmişe benzemiyordu.
Sıcak uygulamaya devam ettim ve madenin ergime noktasını kesinlikle bulamadım.
Mercer'ın yüzünde kurnaz bir gülümseme vardı. Bilim adamının konuyu nereye getirmek üzere olduğunu bildiğini tahmin ediyordu. Buna rağmen Jacobs bir sonraki açıklamasını yaptığında yüzündeki ifade yerini şaşkınlığa bıraktı.
Bir sonraki deneyimi elektrikle yaptım. Örneğe 1 milijüllük elektrik verdim ve yaklaşık 6000 Gauss değerinde tek yönlü bir manyetik alan yarattım.
Mercer "Tanrım!" diye bağırdı.
"Anlamıyorum." Başkanın sesi herkesin yüzündeki anlamazlık ifadesine tercüman oldu.
"Bay Başkan, manyetik alanın bileğimden 3 metre öteye fırlatıp atması gereken çelik bir saat takmıştım."
Artık herkes şaşkın görünüyordu.
Bu deneyin ardından kapalı döngü alanı oluşturması için örneği yeniden şekillendirdim ve tabiri caizse güç uyguladım. Donanım kısa devre yaparak beni yere düşürmeden önce 17 saniye boyunca 80 milyon kilo gaussluk bir alana maruz kalmayı başardım.
Jacobs'ın bilimsel incelemesi karşısında bir kez daha soluğu tutulan tek kişi olan Mercer, "Bozulan örnek değil, donanımdı." dedi.
Sıvı oksijen soğutmasına rağmen ısı oluşumu iletken telleri eritmişti. Ama ben örneğin Curie sıcaklığına ya da manyetik doygunluğuna ulaşamamıştım. Curie sıcaklığı ısının manyetizmayı durdurduğu noktadır. Kobaltın Curie noktası 1600 santigrat derece civarındadır ve benim yaptığım çalışmalara kadar bilinen en yüksek noktaydı. Teller yaklaşık 7000 santigrat derecede eridiğinde benim deneyim de başarısızlıkla sona erdi. O zaman alandaki manyetik basınç inç kare başına 40.000 ton mertebesindeydi. Bunun benim gerçek uzmanlık alanım olmadığını unutmamalısınız. O nedenle deneyimlerime devam edebilmem için gerekli ekipmana sahip değildim. Ancak bu yeni elementin manyetik bir kuyu oluşturmak için yeterince güçlü bir alan yaratabileceğinden eminim.
Manyetik bir kuyu mu?
Kara deliğe benzer bir şeydir ama yer çekiminden ziyade manyetizmayı kullanır. Kuyunun içindeki alan ışığı değişebilecek kadar güçlüdür ve siz olay ufkuna yaklaştıkça zaman yavaşlayacaktır.
Bu maddenin bir çeşit zaman makinesi yapmakta kullanılabileceğini mi söylüyorsunuz?
Geliştirilmesi yıllar alacak olsa da er geç evet. Amiral Morrison, ancak Bikinium'un burada ve şu anda pek çok uygulaması var. Madenin stratejik önemini kavradığımda derhal devletle temasa geçtim. Pentagon için bazı danışmanlık çalışmalarım olduğundan bulgularımı daha önce iş yaptığım birine teslim ettim. Birkaç ay geçmeden bütün olayı unutmam söylendi ve o günden beri de nadiren aklıma geldi.
Bikinium mu?
Yeni madene bu adı verdim. Kendi adımı vermeyi düşünmüştüm ama Jacobinium demek kulağa çok komik gelecekti.
Jacobs bu küçük şakasına gülümsedi. Başkan bu kullanım alanlarından bazıları hangileri diye onu teşvik etti.
Bay Başkan, biraz önce tanımladığım metalin savunma, uzay ve güç üretimi alanlarında sayabileceğimden daha fazla kullanımı olduğunu söyleyebilirim.
Anlamıyorum.
İleri teknolojinin önde gelen şirketlerinin büyük bir bölümünün günümüzde karşılaştıkları en önemli zorluklar çalıştıkları materyallerin kısıtlı oluşudur. İnanılmaz icatları hayata geçirecek fikirlere ve tekniklere sahipler. Ama maalesef onları üretebilecekleri malzemelere sahip değiller. Teknolojik atılımlar malzemelerin kendilerine yetişmesini beklemek zorundalar. Seramik motorlar gerçek olduğunda arabalardaki ağırlık tasarrufunu düşünün. Bu motorlar çoktan tasarlandı. Fakat seramiğin kendisi içten yanma için gereken dayanıklılığa sahip değil. Anlıyor musunuz?
Galiba.
Size Bikinium'un mevcut fikirlerde daha sıra dışı uygulamalarından örnek vereceğim. Füzyon reaktörleri için termal ve manyetik kapsama, uzay boşluğu araçlarında itici güç elde etmek için nükleer patlamaları kanalize etme yöntemi, süper masaüstü çarpıştırıcısı, aşırı iletkenliğe gereksinim duymayan elektrikli arabalar veya sesten hızlı maglev trenler. Dipnot. Maglev tren, trenin bir ray üzerinde kaydığı, manyetik geri tepkiyi de desteklenen ve lineer motorla hareket eden ulaşım sistemi. Manyetik güçten yararlanmayan ya da termal sürtünmeyle kısıtlanan her şey binlerce kat daha fazla verimli olabilir.
Ne demek istediğinizi anladım.
En iyisini sona sakladım Bay Başkan. Jacobs'ın kara gözleri heyecanla parladı. Bedava öğle yemeği.
Affedersiniz?
Fizikçilerin ihtiyacı olandan daha fazla enerji yaratan bir sistemi tanımlamakta kullandıkları bir terimdir. Einstein'a ait teori, kütle ve enerjinin korunması nedeniyle bunun imkansız olduğunu varsayar. Ama adam zaten birini araştırıyordu. Bir fizikçi için bir nevi kutsal kase, modern bir güç üretme tesisi, içeride depolanan enerjiyi salıvermek için kömür, petrol kullanır ya da atomu parçalar, öyle değil mi?
Odadaki adamlar ihtiyatla başlarını salladılar.
Bir elektrik jeneratörünün dinamosunda kullanılan bikinium, dinamoda kullanılan miktardan daha büyük bir manyetik alan oluşturacaktır.
Özür dilerim ama beni yine kaybettiniz.
Bir elektrik motoruyla bir elektrik jeneratörü temelde aynı makinelerdir. Bir motora elektrik ilave ederseniz o motor kendi etrafında döner ve bir jeneratörün dönmesi de elektrik üretir. Her makine enerjiyi mekanikten elektriğe dönüştürür ya da tersini yapar.
Evet.
Bikinium'un olağanüstü manyetik özelliklerinden dolayı o dönüşüm esnasında başta ortaya konulan enerjiden daha fazla bir enerji açığa çıkacaktır.
Mercer başlangıçtaki nükleer patlamaya sisteme yüklenen enerjiyi göz ardı ediyorsun diye görüşünü belirtti. Aslında hala kütle ve enerjinin korunması yasaları çerçevesinde kalacaksın.
Abe sanki sınıftaymışlar gibi ukalalık etme diye çıkıştı. Dick Hanna odadaki diğer kişilerin düşündüklerini sözcüklere döktü.
Siz sınırsız bir enerji kaynağını tarif ediyorsunuz Dr. Jacobs.
Doğru. Jacobs'ın kendisiyle gurur duyarmış gibi bir hali vardı.
Dr. Jacobs, başkanın sesi saygılıydı. Yararlı miktarlarda bikiniumu elde etmeye nasıl başlarsınız?
Bu sorunuzu yanıtlamak için öncelikle bikiniumun nasıl meydana geldiğini bilmeniz gerekir. Ve benim bulgularım sadece teoriden ibaret. New Mexico'da gerçekleştirilen nükleer patlamalarda alınan tüm mineral örneklerinden başlayıp Los Alamos'taki ilk teste kadar hepsini inceledim. Ve bikinium izine rastlamadığım için suyla meydana gelen bir tepkime olduğundan eminim. Su altında yapılan denemelerle karada yapılanlar arasındaki benzeşmezlikleri araştırmaya başladım. 1946'da Bikini'de yapılan denemenin dışında hiçbir deneme alanında vanadyum izine rastlamadım. Buradan hareketle vanadyumun bir katalizör, belki de bu yeni mineralin oluşumunda bir ev sahibi olduğu sonucuna varabilirim. Dahası bir nükleer patlamanın ardından serbest kalan nötronların o bölgedeki sodyum tarafından emilebileceğini de biliyoruz. Benim görüşüm bikini denemesinde nötronların çevredeki deniz suyu tarafından emildiği yönünde. İkisi arasındaki bir diğer fark da soğuma süreleri. Bikini'de yapılan denemeler deniz suyu test alanını karada yapılan denemelere oranla daha hızla soğutmuş. Hızlı soğumanın aynı zamanda bikinium oluşumunda yardımcı olduğu da güçlü bir olasılık. Ayrıca bu oluşumda basıncın da bir etken olabileceğini kuramlaştırdım. Elbette bu varsayımlarımı test etmenin yolu yok. Ancak ben olsam bikiniumu yeniden elde etmek için vanadyum birikimi olan bir yerde bir atom bombası patlatırdım.
Mercer Jacobs'a döndü.
Eyüp, senden önce tesadüfen aynı keşifte bulunmuş olanlar olabilir mi?
Jacobs kendinden emin bir tavırla, hiç kimse dedi. White Sands'da bazı maden örnekleri eksik olsa da dünya üzerinde hiç kimsenin bu teoriyi üretebileceğini sanmam.
Mercer, emin misin diye üseledi.
Evet, oldukça. Yalnızca Sovyetler Birliği ve Çin bizim Bikini'de gerçekleştirdiğimiz denemelere benzer testler yapmışlardı. Çinlilerin Bikini'yi bulmaya yetecek kadar yetenekli bilim adamları yok ve Sovyetler Birliği'nde egzotik mineraller üzerinde araştırma yaptığını duyduğum tek bilim adamı da yıllar önce öldü.
Mercer ne zaman diye terslendi.
Sanırım 60'larda nükleer denemelerden sonra madenlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olağanüstü bir yazı yayınlamıştı. Ancak onun çalışmaları genellikle tankların zırhlarıyla gemiler üzerindeki etkilere yoğunlaşmıştı. Adı Borodin'di. Peter Borodin.
Mercer, aman tanrım diye inledi. Casus uçağın çektiği fotoğraflar elinize ulaştı mı?
Paul Barnes ince bir zarftan 8x10 ebadında fotoğraflar çıkardı. Renkleri gerçeküstüydü adeta. Fuşya, çamurcun, göz kamaştırıcı beyaz, çivit mavisi, canlı sarı. Renkler fotoğraflarda eş merkezli bir şekil meydana getirmişlerdi. Her bir rengin yanındakini kuşatmış olması nedeniyle fotoğraf bir nişangahın flulaşmış ortası gibi görünüyordu. Her fotoğrafın altına çekildiği saat, konum ve yükselti basılmıştı. Mercer resimlerin 45 bin metreden, dünyanın atmosferinin kilometrelerce yukarısından çekilmiş olduğuna dikkat etmekten alamadı kendisini. Yani esrar bir raid onu çok etkilemişti.
21. ayrımın sonu. Sayfa 198.